Ayrım 19, Son Yüzleşme, Lisa Gardner, sayfa 232, 19. Bölüm. Antrenman hazırlık demektir. Pek çok hareketi tekrar tekrar yaparsın. Bu sayede bir saldırı anında şok geçirerek olduğun yerde kala kalmak yerine rakibini alt eden bir seri içgüdüsel hareket sergilersin. En azından teori bu şekildedir. Tulip'le birlikte Grosvenor polis merkezinden çıktığımızda saat sabah 8'i geçiyordu. Bu kez ortalarda bizi eve bırakacak bir memur makaret yoktu. Sabah güneşi fersiz ve kara bulutların arasında belli belirsizdi. Daha şimdiden ufukta beliren karı görebiliyor, kabanımın, beremin ve eldivenlerimin üzerinden buz kesici soğuğu hissedebiliyordum. Birkaç dakika içinde bronz beyaz kısa tüyleriyle tulip titremeye başlamıştı bile. Bu beni çok rahatsız etmişti. Bu nedenle aceleyle köşeye gidip sabah kalabalığının içinde bir taksi durdurabilmek için telaşla el sallamaya başladım. 5 dakika sonra hala bir taksi durduramamıştım ve tulip daha da çok titremeye başlamıştı. O sırada bir otobüs geldi. Numarası gideceğim yere uyuyordu. Bu yüzden vakit kaybetmeden tulipi de yanıma alarak bindim. Otobüs şoförü kıvır kıvır beyaz saçlarıyla iri yarı siyahi bir kadındı. Çok görmüş geçirmiş gibi görünen yüzüyle başını iki yana salladı. "Sadece rehber köpekleri kabul edebiliyoruz," dedi. "Bu da bir rehber köpek zaten. Tasmasını kaybettim. Pisliğin biri polis merkezinin önünde boynundan çekip almış. Ne yapabilirim? Şuna bir baksana. Üniformasını yeni çıkardım ve ölesiye titriyor." Tulip şoföre kendini acındıran gözlerle baktı. Bu sırada arkamda soğuktan kaçıp bir an önce otobüse binmek için bekleşen 4 kişilik bir kalabalık birikmişti. Bu bekleyişten rahatsızlardı. Otobüs şoförü ise onlara aldırış etmeden gözlerini bana dikmiş bekliyordu.
"Rehber köpek kullanmak için engelinin ne olduğunu sorabilir miyim?" diye sordu.
"Yer fıstığı alerjisi."
"Yer fıstığı alerjisi için köpek kullanmaya gerek yok ki."
"Var."
"Yok."
Arkamdaki adam "var" diyerek lafa karıştı. "Hadi artık, ya içeri al onu ya da dışarı at. Lanet bir soğuk var burada." Bakışlarımı ona çevirip ardından da koltuklara teker teker yerleşen yolculara baktım. "Aranızda bu sabah fıstık ezmesi yiyen var mı?" diye bağırdım. "Ya da çantasında fıstık taşıyan." Kararsız birkaç el havaya kalktı. Zafer kazanmış bir edayla şoföre dönerek "Gördünüz mü, köpeğime ihtiyacım var," dedim. "Aksi halde otobüsünüzde ölürüm. Tabii bir de can sıkıcı tutanak işleriyle uğraşmak zorunda kalmak var. Hiç kimse bu işleri yapmayı sevmez, öyle değil mi?" Abonman kartımı hızla okuyucuya okutup sanki bu sorun çözülmüş gibi tulipi koridora doğru ilerlettim. Şimdi artık tulip ile birlikte otobüsün arka tarafına doğru ilerlerken otobüs şoförünün hala bana inanmadığını söyleyebilirdim. Ama dışarıda dondurucu bir soğuk vardı ve hiç kimse şimdi tutanakla falan uğraşamazdı. Yalan söylemiştim, sonra da ettiğim yanıma kâr kalmıştı. Bu beni birazcık zafer sarhoşu, birazcık da ukala yapıyordu. Sabahın ikinci hatası da buydu ama bu sadece bir anlıktı. Yer yoktu, ayakta gitmek zorundaydım. Dengemi kurmak için sağ elimi havaya kaldırıp başımın üzerindeki metal çubuğu tutmuştum. Tulip'in tasmasını sol bileğime sarmış, elimi de postacı çantamın üzerine koymuştum. Amacım içindekileri, özellikle de silahımı korumaktı. İşte size toplu taşıma araçları için değişmez bir kural. Dışarısı ne kadar soğuksa içerisi o kadar sıcaktır. Havalandırmalardan gelen sıcak havayla dışarıda olmazsa olmaz olan yün kabanlar ve bereler bir anda boğucu birer yük haline almıştı. Tulip hızlı hızlı nefes almaya, bense terlemeye başlamıştım. Daha çok insan bindikçe sıcak bedenler birbirine biraz daha yaklaşıyor, sauna giderek daha da çekilmez oluyordu. 55 dakika sürecek yolculuğun 20 dakikası geride kalmıştı ve daha şimdiden midem bulanmaya başlamıştı. Ayağının altındaki hareketli süspansiyon sistemi beni sürekli hareket ettiriyor, alnımdan süzülen ter damlaları boynumdaki atkımda göl oluyordu. Üst üste binmiş bunca insanın kokusu içimi kaldırmıştı ki bazılarının son günlerde duş alma zahmetine girmediği açıkça ortadaydı. 5 dakika sonra elimi çantamın üzerinden çekip atkımı gevşettim ve beremi çıkardım. Şimdi artık biraz daha rahat nefes alabiliyordum. Otobüs ise sallanarak ilerlemeye devam ederken buharlanan pencerelerin arasında yolcular balık istifi gibi yol alıyorlardı.
Beremi kabanımın cebine koymayı başarıp sol elimi yeniden harekete geçirdim. Bu seferki hedefim kabanımın ilk, ikinci, üçüncü ve dördüncü düğmelerini açmaktı. Kabanımın altına lacivert geniş yün bir kazak giymiştim. Pazar günleri sıcaklığına sığınıp kitap keyfi yapabileceğimiz cinsten yumuşacık tüylü bir şeydi. Ama şimdi beni adeta boğuyordu. Yakası terden ıslanmış, bilezikli kolları bileklerimi sıkmaya başlamıştı. 30 dakika geçmişti ve önümde daha 25 dakikam vardı. Otobüs durdu, yolcular indi, daha fazlası bindi. Tulip artık ağlayarak nefes alıyordu. Elimi terden kayganlaşan metal çubuktan çekip kaşlarımın üzerinden alnımı sildim. Otobüs öne doğru silkindikçe midem de ayaklanıyordu. Elim hala çantamın üzerinde miydi? Belki evet, belki hayır. Terlemiştim, rahat değildim ve hareket edemiyordum. Bu yüzden önce rahatsızlık hissetmeye başlamış, ardından ukalalaşmış, şimdi de kendimi aciz hissetmeye başlamıştım. Bilirsiniz ki şehirler orman kurallarıyla yönetilirler. Zayıf ve hastalıklı olanlar derhal sürüden ayıklanır. Durak üstüne durak, sokak üstüne sokak. Ben de neredeyse tulip gibi nefes nefese bir halde ağzımdan solumaya başlayacaktım. Artık yanımdaki yolculara dikkat etmiyor, etrafımda neler olduğunu fark edemiyordum. Sadece bir an önce bu lanet otobüsten inmeyi umarak geçtiğimiz sokakları sayıyordum o kadar. Nihayetinde yüzüm kıpkırmızı bir renkten hastalıklı bir sarıya, ardından da yeşile çaldığında bir durağa gelmiştik. Ön kapı birden açıldı. Elimde tulipin tasması kalabalık içinde hızla ilerlemeye başladım. Zavallı tulip bir dünya bot ve ağır kaban eteklerinin arasından süzülmek zorunda kalmıştı. ''Affedersiniz, affedersiniz, geçmem gerek.'' İnsanları itip yalpalayarak ilerliyordum. Temiz hava beni kendine doğru çekiyor, açık kapıya ulaşmak için var gücümle çabalıyordum. En sonunda başardık. Şoförle birbirimize kaşlarımızı son bir kez daha çatıp, tulip ile birlikte kendimizi otobüsün merdivenlerinden buz tutmuş toprağa attık. Metal saunadan birkaç adım daha atarak uzaklaştık. Otobüsün kapılarının kapandığını boş gözlerle izledim. Uzaklaşıyordu. Artık iki elimi de çantamdan çekmiştim. Kabanımı tamamen açıp ter içinde kalmış kazağımın içindeki sıcaktan şişmiş ciğerlerime elimden geldiğince buzlu karlı havayı çekmeye çalıştım. Deri çantam kalçama değiyor, açık kabanımın etek uçları baldırlarıma dolanıyordu. Tek isteğim buz gibi havayı içime çekmek, yüzüme değişimi hissetmekti. Nihayet otobüsten inmiştim. Yolun sonuydu. Buradan tuliple birlikte eve kadar 2,5 kilometre koşabilirdik. Şehrin kalabalık caddelerinden arka sokaklara geçip Boston'ın tek tük bölgelerini süsleyen kırsalına çıkabilirdik. Şehrin dışına çıkmak güzeldi. Kendimi güvende hissediyordum. Rahatlamıştım. Hatta iyimserdim bile diyebilirdim. Ta ki birinin arkamdan saldırdığını hissedene kadar... Saldırgan ilk olarak kabanımın yakasını yakaladı. Kabanımın iki yanı açılmış kulaklarını tutup beni sarstı. Bir saniyeden daha az bir sürede sol kolumu yan tarafa doğru kıvırarak etkisiz hale getirmişti. Postacı çantamın askısı bedenimde hala çapraz biçimde asılıydı. Askı kabanımın sağ tarafını boynumun hemen yanında hapsetmiş saldırganın eline dolanmıştı. O saniye tek kelime bile edemeden ağzım açık kalmış öylece bekliyordum. Beynimse hiç durmadan aptalca ama bugün 21 Ocak değil diye haykırıyordu. Bir heykel gibi kıpırtısız dururken saldırgan çantamın askısını yakaladı ve başımın üzerinden geçirip fırlattı. Çanta bir an tulipin tasmasına dolandığında elimi gevşeterek tulipi de bıraktım. Aynı anda hem silahımı hem de köpeğimi kaybetmiştim. Saldırgan bundan tam emin olmak için arkamda durmaya devam ederek çantama bir tekme savurdu. Sonra da ellerini boğazıma doladı. Geç de olsa hayatta kalma içgüdüm o an harekete geçti. Olan bitenleri anlamaya çalışmak yerine karşılık vermeye karar verdim. Öncelikli amacım kabanımı kurtarmaktı. Saldırgan hava yollarımı tıkamaya çalışıp var gücüyle boğazımı sıkarken kabanımın içinde sıkışıp kalmış sol kolumu geriye doğru ittirdim. Saldırganın sol tarafa yalpalamasıyla nefes alma şansını bulduğum anda ani bir hareketle kabanımı çekiştirip ellerimi ve kollarımı esaretten kurtardım. Boğazıma sardığı ellerini biraz daha sıktı. Ağzım açılıyor, hava almaya çalışıyordum. Göğsümde baskı oluşturan havayı giderek büyüyen paniğimi hissedebiliyordum. Ama bugün ayın 21'i değil ki. Karşı koymalı, bir an önce karşı koymalıyım. Ama ben böylesi bir durumda yumruklarımı ileriye savuracağımı sanıyordum. Eğilmeyi, gelen yumrukları savuşturmayı, kendi yumruklarımı isabet ettirmeyi umuyordum. Şimdi ise sadece meşru müdafaa videolarında izlediğim numaralarla baş başaydım. Tek yapabildiğim saldırganın ayağına arkadan basmaya ve diz kapağına vurmaya çalışmaktı. Bir şekilde canını acıtmalı, onu engelleyebilmeliydim. Bir şeyler yapmalıydım ki beni bıraksın. Tulip tasmasını sürüyüp havlayarak ayaklarımızın dibinde bir o yana bir bu yana koşturuyordu. Saldırgan ellerini daha da fazla sıkmaya devam ederken gözlerimin önünde beyaz benekler uçuşmaya başlamıştı. Şimdi artık ayaklarımı hareket ettirmeyi de karşı koymayı da unutmuştum. Alenen paniğime boyun eğmiş, sanki bir faydası olacakmış gibi faydasızca boğazıma yapışan parmaklara pençelerimi geçirmeye çalışıyordum. Randy'nin de hissettikleri aynen bunlar olmalıydı. Jackie'nin de aynı şekilde. Göğsümde adeta içimi parçalayan bir acı vardı. Nefes alma isteği dürtüsü öyle güçlüydü ki oksijenin yokluğu tuhaf bir acıya sebep oluyordu. Sanki vücudumdaki her hücrenin biçare son haykırışlarını duyarak birer birer öldüğünü hissedebiliyordum. Koridorun sonundaki bebek ağlıyor. Biliyorum, biliyorum, söylemeliydim, söyleyebilmeliydim. Ağlıyordum. O beni öldürürken ben ona karşı koymak yerine eski pişmanlıklarıma yenik düşüyordum. Görmezden geldiğim bebeği düşünüyordum. Canımı acıtmasına izin verdiğim annemi, tüm kalbimle sevdiğim, sonra da tek tek toprağa verdiğim dostlarımı. Tulip delicesine havlarken bir anda acıyla bağırdı. Ona tekme atmıştı. Saldırganım köpeğimin canını yakmıştı. İşte bu beni çıldırtmıştı. Bir anda öne eğildim. Gördüğüm onca antrenmandan belli belirsiz hatırladıklarımla bacaklarımın üzerinde yükselmek yerine ağırlığımı ona vermeye başladım. Dizlerimin karşı koymak yerine teslim olması bir anda saldırganımın dengesinin bozulmasına sebep olmuştu. Öne doğru sendeledi ve ben de onu kendi ağırlığıyla başımın üzerinden öne fırlattım. İşte şimdi üzerindeydim. Kaburgalarına tekmeler attım. Korunmasız başına yumruklar salladım. Bu boks değildi. Bu apaçık sokak dövüşüydü. Katilimi karlı toprakta kovalayıp tekmeleyerek döverken acı içindeki ciğerlerimi çaresiz hırpani nefeslerle şişirmeye çalışıyordum. Saldırgan yuvarlanıp kollarını yüzüne siper aldı. Bu sayede ayaklanabilmek için aramıza mesafe koymaya çalışıyordu. Yok, buna izin veremezdim. Eğer ayağa kalkacak olursa hiç şüphe yok ki benden daha iri ve güçlü olacaktı. Kim bilir, belki de üzerinde gizlediği bir bıçak, silah ya da başka bir numara vardı. Bu yüzden onu yerde tutmalıydım. Ancak bu sayede ona hükmedebilir, tam bir baş belası olabilirdim. Onu kovalamaya devam ettim. Bir ara yuvarlanıp dört ayağının üzerinde doğrulmuştu ki kaburgalarına savurduğum bir tekmeyle bu çabasını boşa çıkardım. Yeniden yere yıkılarak yan tarafına düştü. Hala başını kaldırmamakla ısrar edip yüzünü korurken niyetinin ne olduğunu da açık etmiyordu. Ne var ki yeni bir tekmeyle saldırıya geçtiğim an sol elini kaldırdı ve ayağımı yakalayıp hızla çekerek beni şaşırttı. Geriye doğru savrulup hızla sağ kalçamın üzerine düştüm. Acı içinde inlerken aklımın bir köşesinden hala bir ayağımı elinden kurtarırken diğeriyle sağlam tekmeler atmak geçiyordu. Şimdi artık ikimiz de buz tutmuş toprağın üzerinde, ellerimizin ve dizlerimizin üzerinde birbirimizle mücadele ediyorduk. Tulip de etrafımızda koşturuyordu. Artık havlamadan sadece ağlayıp neler olacağını bekler gibi bir hali vardı. Şu an ona ya da etrafımıza bakma gibi bir lüksüm yoktu. Belki de bağırmalı, yardım istemeliydim, ana caddeden uzaktaydık. Saat sabahın 9'unu geçmişse de şehrin kenar mahalleleri hiçbir zaman ıssız olmazdı. Ne var ki sesim çıkmıyordu. Kanım kulaklarıma baskı yapıyor, kendi nefesimin gürültüsünü duyabiliyordum. Ama tek bir kelime fısıldayamıyordum bile. Sanki ses tellerim kilitlenmiş donmuştu. Oysaki korku filmlerinde en acar kurbanlar bile avaz avaz korku çığlıkları atardı. Gerçek hayatta ise ölümü sükunet içinde karşılıyorduk. Saldırganımla aynı anda ayağa kalktık. Kendimi hemen toparlayıp yumruklarımı hazırladım ve nihayet dövüş pozisyonuna geçtim. Rakibim de meydan okurcasına karşıma dikilmişti. İşte ancak o an karşımda soğuk yemiş suratıyla dikilen saldırganımın atış hocam J.T. Dillon olduğunu fark ettim. ''Sana sınavdan C veriyorum.'' dedi. omuzlarını biraz daha dikleştirip yumruklarını iki yanına indirdi. Bense hala neler olduğundan emin olamadan sağ yumruğumu başının yan tarafına hızla salladım. Ne var ki JT de aynı hızla sol koluyla yumruğumu savuşturdu. Sonra yeniden ellerini iki yanına indirdi. En az benim kadar nefes nefese sesiyle belki de de vermeliyim dedi. Hala yaşıyorsun ama bu çok zor oldu.
Usulca doğruldum. Ne yani, bu bir sınav mıydı?
Bunu mezuniyetin olarak kabul et. Oldukça sıkı bir tekme savurduğum kaburgalarına dokunup irkildi. Ama sanıyorum ki yaşımı göz önüne alırsak bir dahaki sefere kağıt bir diploma hazırlasam daha iyi olacak.
Ellerim halen yukarıdaydı. Bir türlü onları aşağı indiremiyordum. Daha değildi. Nefesim kesik, boğazım acı içindeydi. Birkaç saat içinde muhtemelen tüm vücudum morluk içinde kalacaktı. Birden canın cehenneme diye bağırdım. Buz gibi gözlerle bir hoca olduğunu belli edercesine süzdü beni. Bir kez daha vurmaya çalıştım. Yine karşılamayı bildi. İşte o andan sonra vazgeçmemeye karar verdim. Yumruk atıyor, vuruyor, saldırıyordum. Çok geçmeden küçük bir daire oluşturmuş, o benden kaçarken farkına bile varamadığım bir öfkeyle peşinden koşuyordum. O benim canımı yakmıştı, ben de onunkini yakmalıydım. Beni neredeyse öldürüyordu, ben de neredeyse ona izin veriyordum. Acıyordu, boğazım, göğsüm, gururum acıyordu. Onca antrenman, onca çalışmaya rağmen neredeyse ölüyordum. Üstelik de 60 yaşında eski bir denizci tarafından. Tulip de peşimiz sıra koşuyordu. Ne havlıyor ne de ağlıyordu. Daha önce beni boks yaparken görmüştü. Belki de o yüzden durumu benden çok daha iyi anlıyordu. Bilmiyorum, ben atış hocamı kovalıyordum, o da buna izin veriyordu. Benden kaçıyor, karşılık veriyor, geri çekiliyor, bazen de geriye dönüp tokat atıyordu. Üstelik tüm bunları öylesine hızlı yapıyordu ki, kır saçlı eski bir deniz ordusu keskin nişancısından böyle bir performansı asla beklemezdim. Gerçek sıkı bir yumruk sallamak ciddi anlamda bir güç isterdi. Dünya ağır siklet şampiyonları bile dakikada ancak böyle üç yumruk çıkarabilirlerdi. Çok geçmeden ellerim ağırlaşmaya başladı. Ciğerlerim daha fazla hava için çırpınırken omuzlarım ve göğsüm yanmaya başlamıştı. Kalbim öyle hızlı çarpıyordu ki neredeyse bayılmanın eşiğindeydim. Şimdi artık rakibimin peşi sıra koşarken tökezliyordum. Öfkem hala beni terk etmezken bedenimin geri kalanı bu savaştan çekiliyordu. JT nihayet bu duruma çıplak bir ağacın altına kendini atarak son verdi. Ben de hemen yanına karın üzerine kendimi bıraktım. Yüzüm pancar gibi kıpkırmızı olmuş, çabamla ter içinde kalmıştım. Kar iyi gelmiş, gri gökyüzü alev alev yanan yanaklarıma merhem olmuştu. Tulip de bize katılıp yanıma oturdu ve kararsızca ağlamaya başladı. Başını okşadım, yanağımı yaladı. Sonra bu ritüeli tekrarlamak için bu kez JT'nin yanına yürüdü. Şimdi artık her şeyin yoluna girdiği hissine kapılarak ikimizin arasına oturdu ve biraz sıcaklık bulma umuduyla yanıma sokuldu. Bir dakika sonra JT kalkıp postacı çantamı attığı yerden aldı ve bana getirdi. Yeniden yerine gelip oturdu ve bir dakika sessizlik içinde öylece oturduk. En sonunda, ''Acaba atış hocam beni neden dövüyor, öğrenebilir miyim?'' diye sordum. Durağan gözlerle beni süzdü. ''Elinde silah varken bir şeyler öğrenmek kolaydır.'' dedi sertçe. ''Ama kurşunlardan kaçamazsın. Ya da kaçsan da panikleyip heyecanlanırsın. Bu sefer kurşunun bitinceye kadar sıkmaya başlarsın. En sonunda da başladığın yere dönersin.'' Kafa kafaya, kavgaya. Stan Miller'la yaşadığım kavgayı düşündüm. JT az önce nasıl da güzel özetlemişti olayı. Stan de ben de delicesine ateş etmiştik. En sonunda da kafa kafaya kavgaya tutuşmuştuk. Hiçbirini öldürdün mü diye sordum.
Payıma düştüğü kadar onu da yaptım.
Nasıl bir his?
Beklediğim kadar iyi değil. Yeniden sessizliğe gömüldük. Tulip'in başını okşadım.
Ayın 21'inde ölecek miyim diye sordum en sonunda. Belki aptalca bir soruydu ama hayatım son zamanlarda sadece bundan ibaretti.
Bir şeylerin peşinden hızla koşarken giderek azalan zamanda aptalca sorular soruyor, raydan çıkmış lokomotif hızla giderken canımın ne kadar yanacağını düşünüyordum.
JT belki de dedi. Bakışlarını yeniden bana çevirmişti.
Seni kim dövdü? Annen mi, baban mı, erkek arkadaşın mı?
Hemen cevap vermedim. Tulip'in ipeksi kahverengi kulaklarını okşadım.
En sonunda annem dedim. Munchausen by proxy sendromu yüzünden. Bunu ilk kez dile getiriyordum. Nancy teyzem ve ben daha önce bunu hiç konuşmamıştık. Randy ve Jackie'ye de söylememiştim. Onlara ne annemden ne de o dağlara gelmeden önce nerede yaşadığımdan ne de annemin kızı olmak yerine teyzemin yeğeni olmayı kabul etmeden önceki günlerimden, haftalarımdan, aylarımdan bahsetmiştim. Ama şimdi bunu J.T. Dillon'a söylüyordum. Çünkü biriyle kavga etmek böyle bir şeydi. İki kişi arasında bir bağ oluştururdu. Seks, şiddet, ölüm hepsi de kendi çapında samimiyet gerektirirdi. Geçen seneye kadar bunu da bilmiyordum. J.T. sert bir şekilde kendini savunmadın dedi, karşı koymadın. Aslında yaptım. Hayır, ne zamanki köpeğine tekme attım o zaman başladın. Tulip iyi bir köpek. J.T. gözlerini bana dikti ve aniden onu kafandan çıkarmalısın dedi. Hala Tulip'in kulaklarını okşarken bir an kas katı kesilip kendimi geri çekme ihtiyacı hissettim. Ciddiyim dedi J.T. Kendin için savaşmalısın. İçindeki o öfkeyi, utancı, sessizliği alıp bir silaha dönüştürmelisin. Bilmelisin Charlie, hem de çok iyi bilmelisin ki canının yanması güzel bir şey değil. Cezalandırılmayı hak etmiyorsun. Birisi sana saldırdığında bunu kabullenmeyi bırak artık ve savaş. Deniyorum. Saçmalık, tereddüt ediyorsun. Cezalandırma bitene kadar orası her neresiyse kafanın içindeki başka bir yere gidiyorsun. Bak, sana nasıl ateş etmen gerektiğini öğretebilirim. Dick de sana birini nasıl döveceğini öğretebilir. Ama hiçbirimiz sana hayatta kurban rolü oynamamayı öğretemeyiz. Bunu ancak sen yapabilirsin. Yapmalısın. Ödevini yapmayan küçük bir kız gibi bir anda kıpkırmızı kesilmiştim. Ezik biri olmak istemiyordum. İsteğim tam bir baş belası olmaktı aslında. Ama yine de o ellerini boğazıma sardığında, bana arkamdan saldırdığında, sanki bunu hak etmişim gibi hissetmiştim. Kötü biriydim ve bu cezayı hak ediyordum. Suistimale uğramış her çocuğun şartlı tepkisiydi bu. Hepimiz büyümüştük ama bu his içimizden hiç çıkmamıştı. J.T. aklımı okumuşçasına, birisi için ölmek kolaydır diyerek söylenmeye başladı. Kendin için yaşamak işte zor olan budur. Ama bunu yapmak zorundasın Charlie. Onurunu koru, kendini savun, kendin için savaş. En sonunda onu başımla onayladım ve Tulip'i ısınması için biraz daha kendime çektim. Şimdi silah çalışmaya mı gideceğiz? Hemen şimdi. Çantamı açıp Taurus model silahımı çıkardı. 22 kalibrelik tabancam onun ona sır tutmuş koca avucunun içinde minicik görünüyordu. Uzun parmakları benim sapanvari tabancama değil, kendisinin 45'lik tabancasına uygundu. Burnunu kıvırarak bana baktı. ''Hiçbir zaman bir tabancayı kirli bırakma.'' dedi. ''Çalışmamızdan sonra temizleriz.'' diye düşünmüştüm. ''Hiçbir zaman bir tabancayı kirli bırakma.'' ''Tamam.'' ''Bu konuda söylemek istediğin bir şey var mı?'' ''Hayır.'' ''Güzel, çünkü zaten bilmek istemiyorum.'' Tabancamı yeniden bana uzattı, ikimiz de ayağa kalktık. Başıyla Tulip'i işaret ederek tekrar yürüyebilecek mi diye sordu. ''Eğer onu hareket ettirirsek, bir kabana ihtiyacı var, belki ilerleyen saatlerde.'' ''Yap o halde, uğruna dövüşmeye değen bir köpeğin bir kazağı hak etmesi lazım.'' J.T. yürümeye başladı ve biz de peşine takıldık. J.T.'nin 12 dönümlük evine daha 2,5 kilometrelik bir yol vardı. Arka bahçesinde bir atış poligonu olan biri için biçilmiş kaftandı. Birbirlerinin dostluklarına ihtiyaç duymayan bir adam ve karısı için de öyleydi.'' Yürürken birden hala yaşıyor mu diye sordu. Kimden bahsettiğini anlamam çok sürmemişti. Otomatikman bir hayır cevabı döküldü ağzımdan. Bu da yine pek dile getirmediğim, pek hatırlanmayan bir itiraftı. Ama bunu şöyle bir düşününce, evet annem ölmüştü. Hem hala yaşıyor olsaydı hiç şüphe yok ki beni yine bulurdu. Hapishaneden ya da artık hangi akıl sağlığı kliniğindeyse oradan mutlaka bir mektup atardı. Fırsatını bulduğu ilk an yanıma gelirdi. Munchausen by proxy hastalarının olayı budur. Kendilerinin hep kurban olduğuna inanırlar. Her şey onun içindir. Acıma duygusuna, desteğe, anlayışa ihtiyacı yoktur. Bunu hak ediyordur. Ama New York hastanesinde gözlerimi açtığımdan beri annemden hiç haber almadım. Ne bir telefon, ne bir mektup, ne de beni uzaktan izlediğine dair bir ipucu. Bu tıpkı gerçekle son bir kez yüzleşmek gibiydi. Ben hayattaydım. Annemse? J.T. alkol bağımlısı mıydı diye sordu.
Hayır.
Uyuşturucu?
Deliydi. Sadece deli.
Öldüğüne sevindim o halde dedi J.T. Şimdi artık onu unut.
Tabii diyerek söz verdim. En iyisi bu.
Saatime baktım. 58 saatim kaldı diye mırıldandım. Ve ikimiz birlikte koşmaya başladık.
19. ayının sonu. Sayfa 246.